podcast dinle.
Evet, programımızı başlatıyoruz. Patronlar Kulübü programı başladı. Ceyhan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Kadir Bey.
Nasılsınız?
Teşekkürler, sizler iyi misiniz?
Çok teşekkürler. Çok merak ettiğimiz bir konuyla ilgili çok keyifli bir sohbet dinleyicilerimizi bekliyor. Sigortanın ucu bucağı yok. Hepimizin hayatında ve sanırım size de yakın çevrenizden çok çok bununla ilgili sigorta ile ilgili sorular geliyordur. Ama biz bu programda, Patronlar Kulübü programında sizin gibi başarılı, kariyeri muhteşem olan insanları biraz daha yakından tanıtıp özellikle yeni jenerasyonda gençlere örnek olmasını hedefliyoruz. Esas hedefimiz bu. Mesela bu programın adı şey de olabilirdi, nasıl başardınız? Yani bu noktada, ama sevgili dinleyiciler, konuğum o kadar zeki, matematik zekası o kadar yüksek, o kadar acayip bir zekaya sahip ki ben mesela araştırırken şey dedim. Ya bir bana bak, bir de benim gelecek konuğuma bak dedim. Matematiğin M'sinden anlamayan ben ve karşımdan bu bir matematik diye astı. Sonra dedim ki arkadaşıma dönüp, ne yapıyorsun dedi. Dedim ki çalışıyorum programı. Dedi ki peki dedi, ne buldun? Dedim ki HDI sigorta yedim. Ben HDI sigorta diyorum.
Oh, sıkıntı yok.
Tamam. HDI sigortaya ben mi genel müdür olacağım? Tabii ki beyefendi olmuş dedim. Tamam. Sonra başarının sırrını konuşacağız. Patronlar Kulübü programda biliyorsunuz başarılı hikayeleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi sigortacılığı tercih ettiniz ama mesela hiç aklınıza şey geldi, bir matematik profesör olayım veya ne bileyim TÜBİTAK'ta çalışayım veya ne bileyim bir mekik yapayım, uzay mekiği yapayım, uzayla ilgili çalışmalar yapayım filan. Böyle şeyler düşündünüz mü? Ben düşündüm ve yapamayacağım bildiğim için hiç hayal kurmadım.
Yok ya, açıkçası Kadir Bey, ben hiç öyle hayaller kurmadım yani meslekle ilgili. Ama bir ara itiraf edeyim, bir asker olmak istedim. Yani belki her genç çocuk böyle bir hevesi, hayali vardır. Evet. Hatta zorla anamın elinden ben tuttum, o beni tutacağına zorla götürdüğüm için. Bursa'da benim ana lisam da Fransızcadır. Evet. Fransız okulu mezunuyum. Fransızca, Saint-Michel mezunuyum. Fransızca olduğu için de askeri okul Fransızcası şey de var. Bursa'da, Bursa Işıklar. Galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, evet.
O zamanlar oralara gittim. Mülakatlar, testler, sınavlar falan. Ama mülakatta takıldım. Beceremedim. Niye beceremedim? Spor mülakatı bu arada. Spor yaptırıyorlar. Ama şimdi komutanı hatırlamıyorum. İnşallah hayattadır. Onu da analım.
Sınava girdiniz.
Sınava girdim. Yazmayı kazandım. Tamam, ama ben de mülakat, sınava, beden mülakatında beni çaktırdılar. Kaldırdılar. Çünkü orada geldi işte herhalde yüzbaşı binbaşıydı yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki oğlum senin ne işin var? Yani Fransız okulunda okuyorsun. Gelip asker olup burada ne yapacaksın? Bırak da dedi. Bak burada bir sürü adam var. Önlerini kapama dedi. O bana çok koydu. Hakikaten de çaktırdılar. Kaldım ve geri döndüm ben. Çok üzüldüm. Askeri okulda okuyamayacağım için. Ama kısmet tabii, sonuçta asker olmadık. Sigortacı olduk. Böyle baktığınızda benim esasında tek hayalim oldu. Askeri orduda bir görev almak. Orada artık meslek seçecektim muhakkak. Ama matematik sevgimden dolayı bir bilim adamı olacak halim yoktu. Bir matematikçi olma şansım da, yani böyle profesörlük, hocalık, akademisyenlik hiç düşünmedim ben açıkçası. Ama biraz önce de söyledim. Benim işim insan. Yani ben insanlarla birlikte olmaktan keyif alan, insanlara yardımcı olmaktan hoşlanan, evet, insanlara çözüm bulmaya çalışan. O yüzden de biraz önce söylediğim gibi sigortacılık böyle bir şey esasında. Çünkü insanların kötü gününde yanındasınız.
Evet.
Başına bir şey geldiği zaman, arabasına, evine, barkına, sağlığına bir şey geldiği zaman yanında. O kötü günde önce bir geçmiş olsun diyerek, sonra sizin için yapacak bir şeyimiz var mı? Hele ki poliçeniz varsa zaten bir sigortacıyız, yanınızdayız. Hani mağdurun kötü gününde yanında olan, sahip çıkan, biraz da içinde böyle sosyal sorumluluk tarafı olan, keyif aldığın, insanların içinde olduğu, biraz da matematiğin işte istatistiğin olduğu, ben daha ne isteyeyim?
Aynen.
Çok şükür ki sigortacı olmuşum Kadir Bey.
Öyle peki, şimdi biraz da sizi yakından tanıyalım. Saint-Michel'de okumuşsunuz. Ondan önce de anladığım kadarıyla devlet okulunda okudunuz.
Doğru.
Benim bir arkadaşım vardı. Yani böyle şeyleri böyle araya sokuşturuyorum. Çünkü ben de konuyu kendim de tam anlamak için yapıyorum bunları. Mesela Fen Lisesi sınavına da girmiştik o zaman. Mesela şey sınavına da, böyle özel okullar sınavına falan. O gitmişti, Sembenöre kazanmıştı. Bir başka arkadaşım Fen Lisesi'nde birinci olmuştu. Ben kafayı yemek üzereydim yani. Dedim ki ya ben bunlar gibi niye olamıyorum? Sonra da dedim ya iyi ki onlar gibi olmamışım dedim. Ama bana göre onlar da böyle şey yaşıyorlar yani. Ne derler ona, hani böyle asosyal yaşıyorlar. Ben çok sosyalim en azından yaptığım meslekten dolayı.
Şöyle,
Saint-Michel hikayesi nasıl oldu? Yani şöyle sınava girdiniz değil mi?
Anlatayım ben 1967 Fatih doğumluyum. Esasında Fatihliyim. Babam Karadenizli. Annem İstanbullu, Fatihli. Babam da işte Giresun'dan gurbete çıkmış üniversite yıllarında. Evet. İstanbul'a Ticari İlimler Akademisi okumaya gelmiş. tek başına ailesini bırakarak. Burada da bekarken de anamı tanımış. Anamı tanımış ve tavlamış. Dolayısıyla annemle evlenmişler. Evet. Biz Fatih'te yaşamımızı sürdürmüşüz. Ta ki 1979 yılına kadar. İhtilalden çok kısa süre öncesine kadar. Dolayısıyla ben İstanbul'da tam evimin karşısında meşhur bir Fatih Akşemseddin İlkokulu vardır. Çarşamba pazarının, kadınlar pazarının üstünde. Ben orada doğdum büyüdüm. 12 yaşına kadar da oradaydım. Hatta abim de yandaki 29 Mayıs ilkokulundaydı. Biz komple Fatihliyiz. Ama işte ihtilal zamanı biraz o dönemi hatırlayın. Zor zamanlarda biz kendimizi Kadıköy'e attık. Göztepe'ye attık. O günden beri de 42 yıldır Göztepe'deyim ben. O arada da işte Akşemseddin İlkokulu'ndan sonra herkesin hayali gibi kolej sınavlarına girdik. Çok da başarılı değildim bu arada. Yani sınavlarda iyi puan tutturamadım. Çünkü hani Fransız liseleri nispeten biraz daha orta puanlarla giren okullardır. Şöyle de bir anekdotum var. Yedekten girdim. Asil liseden giremedim. Böyle bir raconu var onun. Yani asiller girmezse size sıra gelir. Biz tabii çok sevindik falan filan. Bayıla bayıla. Sen bir şeyle başladım ben. Evet. 1977 yılında. Fakat 3 hafta sonra Kadir Bey, çok enteresandır. O dönemleri hatırlarsınız muhakkak. Bu okulların bazılarında işte sınavlarda yolsuzluk falan filan o zamanlar. Bir İngiliz okuldan bana haber geldi. Çok da istediğim bir okul. Çok da prima bir okuldu. Yani çok daha yüksek puanlı. Fakat ben 3 haftadır Sen bir şeyle o kadar alıştım ki, Fransızca'yı o kadar sevdim ki, ben ağlay ağlay kaldım orada. Öbür okuldan çağırmalarına rağmen, ki çok üst seviye bir okuldu. Evet. Gitmedim. Dolayısıyla Fransızca ve Sen Michel Lisesi benim öyledir. 7 sene okudum. Çok güzel günlerim geçti. Yok, yatılı normal değildi. Normal gidip geldim. 7 sene okudum. Fransızca öğrendim. Aralisan İngilizce öğrendim. Orada tabii başka bir şeyim vardı orada. Ben bateri çalıyordum çocukken. Müzik dershanelerinde Fatih'teyken. Çok beni yetiştirmişlerdi. Güzel. Abim org çalardı, piyano çalardı. Ben bateri. Aile orkestrası kuruyorduk neredeyse.
Büyük salonlarına falan gidelim.
Gittik var ya. Yani iyi ki söylediniz. Hani insanlar şaşıracak ama biz çocukken düğün salonlarında, o zaman modaydı. Evet. Yazlıklarda biz harçlık karşılığı konser verirdik. Düğünlerde çıkardık. Yani oralardan geldim ben. Sonuçta harçlığımı çıkarırdım. Evet. 4 kişilik bir orkestramız vardı. Dolayısıyla Sen Michel'in de orkestrasını kurduk benim dönemde. Ve Sen Michel'in ben 3 sene boyunca bateristi oldum. Hatta o dönem hatırlarsanız Milliyet'in çok güzel lise arası yarışmaları vardı.
Evet, evet.
Spor Sergi Sarayı'nda, eski meşhur bizim müzik yarışmaları. Oralarda da boy gösterdim ben okulumla beraber. Ya öyle de bir Sen Michel Hanım var ama iyi ki Sen Michel'li olmuşum. Yani bunun sebebi de şu: Fransızca öğrendim. Şimdi İngilizce, hani buradan gençlere bir şey çıkacaktır. Yıllardır söylerim bunu. Sonuçta bir lisan bir insan demektir. Evet. İki lisan iki insan, beş lisan beş insan. Tamam. Dolayısıyla gençlerimiz bir lisanla yetinmeyecek. Hatta İngilizce ile yetinmeyecek. Şimdi ben o zaman niye Fransızca memnun oldum? Şimdi İngilizceyi bir türlü öğreniyorsunuz zaten. Hayat size öğretiyor. Tamam. Öğrenmek zorundasınız. Ama onun yanındaki başka Latin dilleri, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, bunlar önemli. Evet. Dolayısıyla 1+1, 2+1 yapmak için hani o kolejlerden başlamayı, ki beni, kızım da beni takip etti. Kızım da Sen Michel'de okudu. Oğlumu beceremedim, ikna edemedim. O Amerikan okulunda okudu. Hani böyle bir şey. Hani Sen Michel'in bende böyle bir anısı var. Çok keyifle okuduğum bir yer.
Ne güzel anlattınız. Çok güzel bir hikaye. Evet. Fransa'da, yani mesela Paris'te falan İngilizce konuşmak istemiyorlar.
Kesinlikle, kesinlikle.
Fransızca konuşmak istiyorlar. Evet. Mesela bir tanesi dedi ki, ben İngilizce bilmiyorum.
Bu arada ne söylerseniz anlıyorlar ama.
Onu
anlar mı Fransızca?
Ben İngilizce bilmiyorum dedi. Ben de Fransızca bilmiyorum dedi.
Ne yapacağız şimdi?
Almanca biliyorum dedim. Almanca da bilmiyorum dedi. Sonra bir şey hoşuna gitti. Evet. Bir İngilizce konuşmaya başladı. Ben anlamadım.
Evet, tercih etmez.
Ya bunların dedim bilmediği bu mu? Bizim, yani bunların bilmediği, az bildiği bizim en çok bildiğimiz.
Değil mi? Değil mi?
Kategoride yani. Evet, evet. Acayip bir milliyetçilik var şeyde. Evet. Fransa'ya falan gittiniz mi?
Tabii çok gittim. Yani esasında çok gittim derken şeye kadar gitmemiştim. Yani Fransa okulunu bitirdim ama okul döneminde hiç gitme şansım olmadı. Tabii orta gelir düzeyinde bir aileydik. Biz çocuklarıydık açıkçası. Ama ilk benim iş hayatımda Fransız şirketinde başladığım için o zaman ben ilk defa okulumun karşılığını, o lisanın karşılığını gördüm. Evet. Çünkü Paris'teydi merkezi şirketin. Ve beni Paris'e eğitime gönderdiler 3 ay.
Bir avantajı oldu yani Fransızca.
O gün olduğunu anladım. O gün olduğunu anladım. O gün olduğunu anladım.
Hep öyle derler ya, bu kadar okuduk hiçbir avantajını görmedik.
Değil mi, doğru.
İşte sadece diplomayı işe girerken insan kaynakları soruyor falan gibi.
Evet.
Ama siz görmüşsünüz.
Gördüm.
Vallahi çok güzel bir, keyifli bir sohbet gerçekleşiyor. Başarı sizce tesadüf mü, yoksa bir insanın böyle özel yetenekleri sayesinde mi oluyor, yoksa hepsiyle beraber bir de çalışma, yani çok çalışmayla beraber mi oluyor?
Kesinlikle.
Mesela yetenek olup şansı olup da çok fazla çalışmadan da başarı geliyor mu sizce? Şu anda bizi dinleyen gençlere model olması açısından.
Kadir Bey, kesinlikle gelmez. Bu 2-3 tane kriterin hepsinin bir şekilde karışımı olması lazım. Ha, biri çok olur, biraz olur ama üçü de olacak. Yetenek de olacak, çalışma da olacak, insanlık da olacak. Ya bunların hepsini bir araya koymanız lazım. Evet. Ha, çok yeteneklisin ama çalışmıyorsun. Olmaz o iş. O zaman tesadüfi başarı gelebilir. Çünkü başarı tesadüf değildir. Başarı çalışırsanız olur. Başarı doğal yetenekleriniz varsa olur. Başarı iletişim varsa olur. Bunların hepsini bir araya koyarsan başarı geliyor. Dolayısıyla başarı tesadüf değildir. Yani tesadüfen gelen başarı da gider zaten. Yani başarılı olduğunuzu zannedersiniz ama evet, o kalıcı başarı değildir. Sürdürülme şansı yoktur. Ha, kendime gelirsem, yani çok yetenekli miyim? Değilim belki ama zeka düzeyim ortalamanın hafif üstünde olabilir. Hani öyle bir egom da yok zaten. Ama çok çalışıyorum. Bu çok net. Hala çok çalışıyorum. Evet. Kafamız herkes kadar çalışıyor. Bir de ben insanlarla iletişim kurmayı seviyorum ve beceriyorum Kadir Bey. Yani sonuçta matematiğin, hafif zekanızın olduğu, biraz iletişimi becerisi yüksek bir arkadaşsanız, bir de çok çalışıyorsanız oluyor zaten ya. Hani doğru, hani bu tarafından bakarsanız da atla devi değiliz aslında.
Doğru, doğru.
Başarmak çok zor değil ama bunların üçünü de yapacaksınız ya.
Aynen.
Bunlar varsa başarı geliyor.
Şimdi bir soru daha sorayım, ondan sonra bir şarkı arası vereceğim. Hı-hı. Çünkü bu soru da spontane geldi aklımda. Hı-hı. Aslında bir sürü soru hazırladım ama sizinle konuştukça da başka sorular da aklıma geliyor. Şimdi mesela yetenekli insanlar, başarılı insanlar, işte sen Michel, sen böyle var bilmem ne, bizi dinleyenler yani bu okullarla ilgili Robert'ti bilmem ne filan, mesela bu okullarla ilgili bilgisi olmayanlar belki çok anlamıyor olabilir ama gerçekten buralara girmek, daha sıra mesela buralara böyle sınavla girmek falan çok zor. O zaman diyorlar ki mesela bu çocuk yetenekli. Şey gibi ben mesela 12-14 yaş grubundayken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da altyapıya sınavla girdi, onun sınavı şey oluyor, maç yaptırıyorlar filan. Orada girdiğinizde bilin ki sizden futbolcu oluyor yani. Eskiden öyle, şimdi nasıl bilmiyorum. Evet, evet. Sizinki de onun gibi. Yani bu okullara girdiğinizde aslında hayat size gülüyor anlamına geliyor ve sizde bir yetenek oluyor. Biz ülkemizde bir sürü beyin göçü oldu.
Evet, evet.
Yani bu başarılı insanlar bir takım endişelerle yıllarca, bakıyoruz geçmişe de bakıyoruz, 80'lerden beri ya da belki 70'lerden beri de bilmiyorum, eskiden beri böyle bir beyin göçü olmuş. Bir takım endişeler sonucunda. Sizde böyle bir şey oldu mu hiç? Hiç düşündünüz mü?
Şimdi oraya girmeden Kadir Bey, şöyle çok kısa özetleyeyim, haksızlık da yapmayalım. Yani tabii hayat kolejden ibaret değil. Yani evet, sadece kolejli olursanız başarılı olursunuz. Bu kesinlikle değil. Bunu söyleyeyim bir kere. Gençler o konuda yanlış algıya gitmesin. Ama kolejde şöyle bir şey var. Kolej size farklı bir vizyon getiriyor. Çünkü neden? Uluslararası bir okul bu. Yabancı kültürleri, ekolleri alma şansınız var. Yani vizyonunuz, ufkunuz genişliyor esasında. Yoksa bence Yenancıoğlu olarak, hani ukala bir adam değilim ama kolejde okumasaydım da kendime bir yol bulabilirdim diye düşünüyorum. Çocuğun kendisinde esasında.
Evet.
Çocuğu biraz önce dediniz ya, yetenek, çalışma. Çocuğu da okul değil ambalaj. Yani iyi çocuk zaten okulda, hani nispeten puanı düşük okulda da olsa iyi çocuksa o önünü açar zaten. Çünkü fark yaratacaktır orada.
Evet.
Farkını koyacaktır.
Evet.
Ama hem iyisiniz, hem ufkunuz genişledi, vizyon, işte uluslararası ekol, kültür, tabii ki bir artısı var. Ama kolej mezunu olmayıp da çok başarılı olan dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yani hani bunu öyle söyleyeyim.
Evet.
Kesinlikle çocuğun kendisinde olan bir şey bu. Sonuçta varsa o arkadaş, zaten o kardeşimiz önünü açacaktır. Farkını yaratacaktır. Buradan göçe, beyin göçüne gelelim. Kendi açımdan söyleyeyim. Tabii ki her dönem bu sıkıntılar olur. Ülkenin konjonktürüne göre, ekonomik durumuna göre, fırsatlara göre, gelişim alanlarına göre insanlar gitmek ister. Ama ben şöyle düşündüm. Her genç gibi, her bir evlat gibi ben de yurt dışında okumak istedim. Bunu beceremedim, okuma kısmını. O zaman ne yapayım? Yurt dışında çalışma imkanı var mı? Ha, çok şükür biraz önce bahsettiğim bir Fransız şirketinde başladım sigortacılığa. Ve onlar bendeki bu lisan becerisini de bildikleri için fırsat verdiler bana, yolladılar beni. Yani benim şansım orada. Ha, o dönemden sonra, 2 sene sonra önüme bir fırsat geldi. O koskoca grupta olduğum için bana dediler ki yurt dışında çalışır mısın o grubun içinde? Ben hemen atladım tabii. Dedim ki çalışırım, hatta bir programa katıldım. Ve beni yurt dışına gidecek hazır yönetici adayı olarak da hazırladılar. Fakat o günü hatırlıyorum şimdi. O gün bugünkü eşimle tanışmıştım. O dönemde flört ediyorduk. Ve hakikaten duygusal da bir adamım ben. O gün belki geleceğimi değiştirdim ki hanımım da hanımım olan kadın o gün flört ediyorduk. Gidelim yurt dışına dedi. Ama nedense ben biraz evci, ülkesini seven, hani böyle duygulu, iletişim, hani Türk insanı, böyle bir şeyim de var. Ve o gün o kararı verdim. Ben gitmedim. Ya. Teklif varken kabul etmedim. Ya pişman oldum mu? Pişman da değilim ama fırsat fırsattır. Tabii ki gençlerimize tavsiyem, meslekleriyle ilgili bir gelişim alanı varsa, yurt dışı tecrübesi tabii ki çok büyük artıdır. Hmm. Uluslararası şirketlerde çalışmak, oralarda bunları tecrübe etmek, yaşamak, iyi kötüyü görmek bence çok önemli ki bizim, siz de katılırsınız, Türk yöneticilerinin çok büyük bir özelliği vardır. Biz çok çevik ve çok böyle kriz yönetimlerine alışık bir toplumuz. Evet. Neden böyle koskoca grupların bir sürü ülkelerinde Türk çocukları, Türk yöneticileri var? Bunu beceriyoruz. Çünkü neden? Biz sağ olsunlar, hani ülkemiz hep bir dalgalanma içindedir. Ekonomik olarak özellikle baktığınız zaman. Evet, evet. Bu konjonktürde hepimiz iyi yetişiyoruz. Evet. Hani çevik ve dayanıklı yetişiyoruz. Böyle baktığınız zaman biz yönetici ihraç eden bir pozisyondayız esasında. Doğru. O yüzden öyle bakarsanız da tabii ki gençlerin önünde bir fırsat varsa en adından hani bir staj dönemini, bir mecbur hizmet gibi yurt dışında şanslarını kovalamaları lazım. Ha ondan sonra orada kalıp kalmamak onların kararı. Orada donanımlarını artırıp girip ülkelerine de fayda sağlayabilirler veya öyle başka bir yol çizebilirler kendine. Evet. Tabii ki önemli.
Ya muhteşem anlattınız. Öyle sanatçılardan filan müşterilerinizde böyle enteresan bir anınız oldu mu? Enteresan bir hikayeniz oldu mu?
Valla tabii çok çok anımız var. Çok sanatçı da sigortalıyoruz ama özellikle sanatçılarımızın seslerini sigortalama konusunda bayağı bir baskı yiyoruz.
Aa, çok güzel.
Senede bir böyle büyük organizasyonlar yapıp güzide sanatçılarımızı davet ediyoruz. Oradaki en büyük ilk toplantılarda işte müdür bey diyor, benim sesimi sigortalar mısınız? Veya benim bacaklarımı sigortalar mısınız? Gibi gibi evet. Böyle esprili şeyler oluyor ama tabii
sigortalattıran çok... oldu mu bacağını bacağını? Biz duyduk geçmeyi.
Espriyle karışım yoksa olmadı tabii.
Hiç
ama ama varlıklarını, arabalarını, işte ne bileyim evlerini, onları sigortalıyoruz her vatandaş gibi. Sağlık sigortası özellikle.
Evet,
tabii ki herkes sigortacıyla bir şekilde tanışıyor. Sanatçılar da tanışıyor.
Sesini sigortalattıran oldu mu?
İsteyen oldu da biz yapmadık ama. Riskli alanlar bunlar.
Tahmin ettim ben.
Riskli alanlar.
Peki mesela rakipler var. Rakiplerle de bir amansız mücadele var. Siz de mesela merak ediyorum, hiç bilmediğim bir sektör, sigorta sektörü. Bizde de işte medya sektöründe de rakip analizleri yapılıyor falan filan, böyle kıran kırana mücadele. Sizlerde de öyle oluyor mu? Mesela işte ultra transferler, ondan sonra değişik stratejiler, reklam kampanyaları takip etmeler filan oluyor mu bu sigorta şeyleri, firmalar arasında?
Kesinlikle da oluyor. Tabii çok zor bir rekabet orada da var açıkçası. Yani sert bir rekabet var. Tabii hep sigortacı açıkçası şey diye de anılır. Bazen sektöre haksızlık yapıldığını da düşünüyorum. Hani işte ucuz değilseniz, pahalısınız sigortacı. Sigortacılar çok pahalı tarifeler uygular. Sigortacılar hasar ödemez. Yani hakikaten o kadar üzülüyorum ki, sonuçta 31 yıldır bu sektörün içindeyim. Kadir Bey, çok çok doğru bir iş yapıyoruz. Çok doğru bir meslek esasında.
Doğru.
Çok sosyal tarafı olan bir meslek.
Çok.
İnsanların hakikaten zor gününde yanında oluyorsunuz. Hasarlarını, kayıplarını telafi ediyorsunuz. Böyle baktığınız zaman hakikaten sektörü yeteri kadar parlatamadığımız, cilalayamadığımızı, anlatamadığımızı düşünüyorum vatandaşlara. Ama orada kendimizi de eleştiriyorum. Yani bu biraz hepimizin, her bir sigorta şirketinin, yöneticilerinin, sektörün de biraz eksiği olabilir diye.
Çok doğru.
Bunu da platformda söylüyorum. Çünkü sonuçta Türkiye Müslüman bir ülke. Kaderci bir yaklaşım var. Hmm. Ne gelirse Allah'tan gelir yaklaşımımız var. Yani şimdi böyle bir ülkede tabii sigorta satmak çok kolay değil. O yüzden de sigorta penetrasyonu çok düşüktür. Sigortalılık oranı. Bu anlamda bize çok daha fazla iş düşüyor esasında. Ben aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği yönetiminde de bulunuyorum. Orada da bizim en önemli gündemlerimizden bir tanesi bu. Yani sigortacılığı yaymak, tabana indirmek, insanlara sigortanın faydasını anlatmak,
bilinci
yaymak ve sigortalı sayısını artırmak. Evet. Çünkü ne kadar sigortalı sayısını arttırırsanız o kadar insana fayda sağlıyorsunuz esasında.
Doğru.
Bakın ülkemiz doğal afetler ülkesi.
Kesinlikle.
Depreminden fırtınasına, hortumuna, su basmasına, seylabına bir sürü şey yaşıyoruz. Her dakika yaşıyoruz. Bakın bu hafta gene bir sürü sel basmaları var, seylaplar var.
Evet, evet.
Şimdi böyle baktığınızda hem maddi hem manevi olarak büyük sıkıntı. Bu yüzden bizim biraz daha, ki bu aksiyonları almaya başladık sektör olarak, bu konuda vatandaşlarımıza gidip, ayaklarına gidip anlatmak lazım. Sahada olmak lazım. Faydasını anlatmak ve insanları sigortaya çekmek lazım.
Bence ilk öğretimde müfredatlara girmek.
Oradan başlar bu iş. Çok doğru söylüyorsunuz.
Eğitime girmesi
lazım. Aynen öyle. Çocuklarımıza çünkü orada anlatmamız lazım. Aynen. Daha yaşken eğeceğiz onları. Anlatmak gerekiyor.
Kesinlikle. Yani kesinlikle. En azından bir dersin içinde bir konu olarak bile anlatılsa ondan sonra o insanların aklında kalır. Çünkü dediğinize çok katılıyorum. Çok güzel anlattınız. Dediniz ki ya aslında fayda sağlar. Kesinlikle fayda sağlar. Bunu tabii ben çok yaşadım. Şimdi, o kadar çok yaşadım ki ben. Sadece bir gün arabamı çok fazla çizen ve aynı zamanda kabriyo otomobilimi bir de üzerine çadırını delen birisi olduğunda beni sigortadan almışlardı. O da haklı bir gerekçeyle. Çünkü belli standartları vardı o sene. O sene yani bundan 10-15 sene önceden bahsediyorum. 15 sene demeyelim de 10 yıl önce falan. Ve ben incelediğimde, araştırdığımda da gerçekten öyle bir madde olduğunu da gördüm. Çok da fazla şey yapmadım ama genele baktığımızda mesela geçenlerde havaalanında polisten kaçayım derken polis durdurmuyor ya, bir yakınımı alacağım yurt dışından gelen, hafif bir tamponla dokundurdum. Bir kadın sürücü, yani ben kadın erkek ayırmıyorum ama o anlamda demiyorum, bir kadın sürücü geldi, yani inanılmaz derecede bana feryat ederek ya ne yaptın arabama, dikkat etsene kardeşim filan. Ben de hemen indim, dedim ki ya hanımefendi yani yanlış anlamayın. Niye bu kadar dedim şey yaptınız, ya kaza olabilir, tamam özür dilerim yani ben dedim şey yapamadım yani neydi onun adı, sensörler çok iyi çalışmadı, kusura bakmayın ama dedim yani bu kadar şey yapmanıza gerek yok, sigorta denen bir şey var dedim, kasko var dedim, trafik sigortası var dedim var. Yani ben hiç dedim sürekli bana çarpıyorlar, hiç böyle şey yapmadım dedim, yani beni tost yaptılar dedim, ondan sonra hiç sizin gibi tepki göstermedim ve hiçbir şey yok arabanızda dedim. Ama dedi bu tamponun arkasında dedi çıtada dedi bir şey olabiliyor dedi. Ya hanımefendi olsa da ne olacak, zabıt tutarız dedim artık dedim, yani telefonla çekeriz fotoğrafı gideriz, burada vakit de kaybetmezsiniz. Aynen, yani insanlarda mesela bu bilincinde oturmadığını gördüm. Bir de şunu da ilave edeyim, sonra sözü size bırakayım. Şu anda trafikte yani her sabah ben yayındayım. En az 10 tane kaza, araç arızası filan anons ediyoruz. Kazalara baktığımızda bir sürü insanı mağdur ediyorlar. Yani bekliyorlar polis gelsin ve rapor tutulsun. Yani bunun önüne geçmemiz lazım. Yani bir kaza olunca bir fotoğraf çekilip
kart bilgilerinizi birbirinize verin. Polislere fotoğrafı olay yerine ya bırakın yani olacak? Bu çok
bunu nasıl çözeceğiz mesela? Bu yani trafiğin sıkışmasını engellemek için kaza olayında bir fotoğraf yeterli olmuyor mu?
Ya esasında oluyor. Orada bir sürü ekstra hizmetimiz de var. Kendi şirketim adına söyleyebilirim en azından.
Evet, nedir?
Bizim mesela kaza yerine biz arkadaş yolluyoruz. Motosikletli bizim emekli polis bir arkadaşımız var. Bir ekip var. Onlar kaza yerine anında gidiyorlar. Önce bir geçmiş olsun diyorlar. Alıyorlar notlarını. Dediğiniz gibi aynen orada vakit kaybetmemek adına. Notlar, fotokopi, WhatsApp, hatta kurumsal WhatsApp hattımız var. Oradan evrakları yolluyorlar ve olay yerinden ayrılıyorlar. Yani insanları mağdur etmeden bu çok da... Hatta bizim Atilla'mız var işte, motorlu Atilla. O bazen yolda giderken bizim kazamıza başka kazalara da şahit oluyor. Gidiyor yardımcı oluyor. Çünkü vatandaşa yardım etmek lazım. Yani sigortacının o imajını, hakikaten gerçek imajını, yaranı anlatmamız lazım bizim. Doğru. Çok güzel bir iş yapıyoruz esasında. Ben o yüzden de bu sigortacıdan hakikaten çok keyif alıyorum. Ya insan var işin içinde. İnsan ve kötü gün var. Evet. Kötü gününde bir insanın yanındasınız. Düşünsenize kendinizi, ben de kaza geçirdiğimde ufak büyük neyse orada yanında birini hissediyorsun. Benim bir olmam bir şey değiştirmiyor.
Doğru.
O anda sizin birisinin size yardımcı olmasını istiyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bizim buna benzer hizmetlerimiz var. Hızlı destek hizmetimiz, servisimiz var bizim mesela. Özellikle hanımlar için. Düşünsenize bir yağmurlu havada hanımın biri kaza yaptı ve arabasını bir tamirhaneye götürmek zorunda. Biz diyoruz ki hey, değişik ortam varsa sıkıntı yok. Biz senin arabanı olay yerinden aldıracağız. İstasyonumuza, servisimize, bir tamirciye biz götüreceğiz. Sen muhatap olma bile. Yani evet. Sen gel, al, ikame arabanla beraber olay yerinden veya şirketimizden nereye gidiyorsan git. İşine devam et. Yani bu tür yaklaşımlar sigortacının hakikaten çok böyle faydalı işler yaptığını gösteren şeyler. Bunları bizim anlatmamız lazım. Bunlar yaşayarak oluyor ama yani lafta olmuyor bu işler. O yüzden insanlar yaşarken yanında olduğumuz sürece biz bunları hakikaten sigortacı adına doğru mesajları vermiş olacağız. Bu yüzden sigortacı hakikaten önemli.
Mesela kadınlar çok daha dikkatli otomobil kullanırlar. Kurallara erkeklerden daha fazla uyarlar. Bu benim yani bir istatistik falan değil. Bu benim gözlemlediğim bir konu. Ondan sonra acaba realitede yani istatistiki olarak kadınlar daha mı az kaza yapar, erkekler daha mı fazladır, yoksa bu mesela nüfusla da alakalı bir şey midir? Yani kadın sürücü çokluğu azlığı veya erkek sürücü çokluğu azlığı meselesinden nedir buradaki oran?
Biraz onunla da alakalı, dediğiniz gibi sürücü sayısının dağılımıyla alakalı bu esasında. Ama hakikaten kurallara uyma konusunda olabilir, katılabilirim fikrinize, ama mevzu orada şu: esasında sürücünün özellikleri çok önemli. Yani bir sürücü evliyse farklı, bekarsa farklı. Ya biraz bu sorumlulukla da alakalı. Şimdi hani ben de kendimden örnek vereyim. Hani bekarken kullandığım araba biçimiyle evlendikten sonra, hatta çocuk sahibi olduktan sonraki araba sürüş biçimim farklı. Hmm. Biraz bununla da alakalı. Yetişmenizle alakalı, kültürünüzle alakalı, aldığınız eğitimle alakalı. Böyle maalesef böyle. Yani neden söylüyorum bunu? Biz bir tarife, oto tarifi hesaplarken bu kriterlere bakıyoruz. Hmm. Arabanı çok mu kullanıyorsun? Hangi saatlerde kullanıyorsun? İşte kilolu musun? Sağlık bile önemli. Hmm. Yani şimdi çok kilolu, obezite problemi olan, şeker hastası olan bir sürücünün, evet, refleksleri daha zayıf.
Öyle mi?
Ben de o yollardan geçtiğim için biliyorum. Ben de şeker hastasıydım. Dolayısıyla o kadar çok kriter var ki bir sigorta priminin belirlenmesinde. Bu da kişinin özellikleriyle alakalı. Sağlığından tutun, kullanma biçimine kadar etki ediyor bu. Ha, siz ne kadar iyi kullanırsanız o kadar az sigorta primi ödersiniz esasında. Biraz da böyle. İşte diyorsunuz ya, ben 3 tane hata yaptım, benim poliçemi iptal ettiler.
Evet.
Şimdi 3 hata yaptığınız zaman hadi iptali bırakın, tarifiniz ona göre artacak yenileme döneminde. Evet. Ama Ceyhan Amcaoğlu hiç kaza yapmadıysa,
yaptı mı?
İkimizin çok ufak kazalar yaptık. Çok şükür büyüğünü yapmadım. Ama evet, yan yana koyduğunuzda Kadir Çetin'le Ceyhan, evet, Amcaoğlu'nu, Kadir Bey diyecek ki niye pahalı? Kardeşim senin performansın orada da. Hmm. Sen sigortacı kapısını çalmışsın. Ama Ceyhan Amcaoğlu çalmadıysa onun tarifesi daha ucuz. Dolayısıyla bu kişiselleştirilmiş kasko tarifesi diyoruz, oto tarifesi diyoruz biz.
Ama bana
bu
gelip çalışıyorlar. Benim de bir
şansım. Ha bakın, o istisna. Sizin kusurunuz yoksa,
evet,
kusursuz hasarlarda biz size kötü puan vermiyoruz. Hmm. Bunu da söyleyeyim burada. Yani ama siz 3 tane kaza yaptınız, üçüncüde suçluysanız yandınız. Hmm. Tarifeniz yükselir. Ama 3 hata yaptınız, kaza yaptınız ve hepsinde kusursuzsunuz, hiç sıkıntı yok.
Yaşlı genç şey nedir?
Yani etkiliyor.
Eski sürücü hangisi daha pahalı sigortalanıyor?
Şimdi belli yaşa kadar bakın 35-55 yaş arası iyi.
Hmm.
İşte o yaş, olgunluk, sorumluluklar diyoruz ya, hane mane, bunlar önemli.
Daha ucuz oluyor o zaman.
Evet, ama mesela 18-24 yaş arasındaki gençlerimiz ateş gibi biliyorsunuz. onların tarifleri biraz bundan dolayı yüksek kalıyor. Ama mesela 70 yaşından sonra yine risk biraz artıyor. Çünkü neden? Reflekslerimiz değişiyor. Hepimiz için öyle değil mi? Yani yaşlandıkça, evet, reflekslerimiz yavaşlıyor. Bunlar tabii çok etkiliyor. Ama biz hani o kadar adaletli bir tarife yapıyoruz ki, sigortacıların çoğunda böyledir zaten. Biz hakikaten neredeyse kişi bazında tarife belirliyoruz. İşte nereden? Bu özelliklerden çıkarak hasar geçmişi, kullanma teknikleri, sürüş performansı, bunları hakikaten biz tarifenize yerleştiriyoruz. Dolayısıyla kişi bazında fiyatlar değişiyor.
Peki bu tarifeleri, bu yani bu anlattığınız kriterlere göre sigortaladığınız kişiler, ya bu burada tabii sadece otomobili konuşuyormuş gibi oluyoruz ama burada
değil,
bir tabii, pazar
tabii,
olduğu için otomobili
tabii,
konuşuyoruz
tabii,
değil mi?
Doğru.
Sigortacılığın en büyük pazarı otomobil sektörü.
Aşağı yukarı yarısı. %50'si otodan
çok
geliyor.
Önemli tabii, daha.
Oto sigortalarından, evet, geliyor.
Şimdi burada konuştuğumuz ya, önemli şu anda trafikte de bir sürü insan bizi dinliyor. Ne söyledim? Sizin yani EDI sigorta olarak müşterileriniz bu performans şeyinden memnunlar mı?
Valla çoğunlukla memnunlar. Hizmetlerimizden de memnunlar. Ama tabii ki arada sizin de dediğiniz gibi, ya benim hasarım yoktu, niye bana böyle yaptınız diyen müşterilerimiz de oluyor. Ama evet, inanın biz hani adil bir tarife uyguladığımızı düşünüyoruz. Kesinlikle bir sürü kritere dayalı bir tarife sistemi olduğu için.
Evet.
Yani buradan hani tuttursa öbür taraftan tutturamıyor. Ama sonuçta gene söylüyorum, iyi sürücü iyi fiyat.
Çok
riskli iyi sürücü riskli fiyat. Yapacak bir şey yok. Yani anladım, evet, birilerini de ayırmamız lazım. Sonuçta doğru, sigortacı bir havuz Kadir Bey.
Doğru.
Bir havuz var. O havuzu doldurmamız lazım. Havuzu sadece kötü suyla doldurursanız ben oradan nasıl hasar edeceğim? Hiç, İyi su da olacak havuzda.
Doğru. Hiç istemediğiniz bir sürücü ne olabilir diye düşünüyorum. Alkollü sürücüdür herhalde, değil mi?
Ya tabii ki. O da alkolü, hani alkol aldığından dolayı değil ama alkollü sürücünün refleksleri zayıfladığı için kaza riski daha fazla.
Evet.
Kazaya sebebiyet verme riski.
Bu hep böyledir değil mi? Yani mutlaka en çok kaza yapanlar alkollü araç kullananlar.
Prensip olarak öyle. Genelde öyledir hakikaten yani.
Peki bu arada mesela ülkemizde böyle enteresan sigorta alanları var mı? Bizim mesela şaşıracağımız, işte atıyorum yat konusunda Türkiye'de çok büyük bir sigorta hacmi gelişti filan gibi. Mesela şeyi biliyoruz, otomobili, evi de biliyoruz, deprem kaskı da biliyoruz.
Doğru, doğru. Şimdi tabii her doğal afetten sonra bir kere deprem sigortası bir gündeme gelir. İnsanlar bir poliçe almaya koşarlar çünkü. Evet. Ya bizim Türk toplumunda şöyle bir şey var Kadir Bey, maalesef biraz önce bu kaderciliği söyledim ya. Evet. Yani canımız yanmadıkça sigortacıyı hatırlamayız biz. Yani canınız yazarsa poliçe alıyorsunuz. Böyle bir toplum olduğu için dolayısıyla maalesef canımızın yanması gerekiyor. Evet. Şimdi bir doğal afet oluyor, hemen arkasından insanlar poliçe almaya gidiyorlar. Doğal afet tarafı böyle. Diğer taraftan yat dediniz, güzel bir konu. Pandemi bu işleri düşündüğünüz zaman insanlar artık bir kısmı hali vakti yerinde olanlar teknelerde yaşamaya başladılar. Ne oldu? Tekne rizikoları arttı. İnsanlar emniyetini orayı kullandığı için oradaki sigortalar çok daha önemli oldu. Pandemi nedir? Sağlık krizi. Bir sağlık problemi yaşadık. Dolayısıyla sağlık sigortalarına bir teveccüh arttı. Sağlık sigortaları patladı bu dönemde. Doğru. Müthiş bir ilgi var vatandaşlarımızda. Yani ama gene nereye geliyorum? Canımız yandıkça bir sigorta yapıyoruz. Buradan kurtulmamız lazım toplum olarak. Sonuçta bir medeniyetin göstergesidir bu. Dünyanın neresine bakarsanız bakın sigorta böyle bir şeydir. Yani hep aynı örnekleri veriyorum. Hatta şu anda tartışılıyor. Dünyada sigortacılık o kadar büyüktü ki diğer finansal kurumlar hep sigortacıların yavru şirketleridir. Çok basit. Bankalar. Türkiye'de tam tersidir. Hep bu bizim 30 yıldır konuştuğumuz bir şeydir. Türkiye'de sigortacıların değil, bankacıların sigorta şirketi vardır. Ama dünyada tersi. Sigortacılar o kadar devasadır ki, fon yönetim şirketleri, onların banka ve diğer finansal şirketleri vardır. Bunu terse çevirmek için çalışmamız lazım. Yani zaten devletimiz de, hazinemiz de sigorta alanının büyümesi için çok çaba sarf ediyor hakikaten. Yani gayri safi milli hasılada aldığı payı yükseltmek için bayağı bir çaba sarf ediyor. Ama yine aynı yere geleceğim. Bu bilinci arttırmamız lazım. İnsanlara sigortanın faydalarını anlatmamız lazım. Koskoca bir sigorta endüstrisinin insanlar için var olduğunu anlatmak lazım. Evet. Yani neremizden eleştirirseniz eleştirin. Bakın hata hepimiz yapabiliriz. Evet. Haklı müşteri şikayetleri de olabilir. Ama ne derseniz deyin, yıllardır milyarlarca lira ödeyen, depreminde, doğal afetinde, yangınında, konut hasarında, kaskosunda, trafiğinde, yani hepsini ödeyen bir koskoca sektör var. Biz de hata yapabiliriz ya. Tabii olabilir. Sonuçta tabii. Biz de ticarethaneyi yönetiyoruz. Tabii. Hani bazen müşterimiz haksız yere üzmüş de olabiliriz. Ama genel anlamda bakarsanız bu sigorta sektörünü haksızlık etmemek lazım. Vatandaş için var olan bir sektörü konuşuyoruz. Doğru. Mağdurun yanında olan. Doğru. Vatandaşa karşı değil, vatandaşın yanında olan bir sektörü konuşuyoruz esasında.
Ben hep çalıştığım ve memnun olduğum sigorta şirketlerini övmüşümdür. En çok hoşuma giden konulardan birisi de bana ikame araç veren sigorta şirketleridir. Onları çok çok övmüşümdür ve hep memnun kalmışımdır.
Bakın bizim bir özelimiz var HDI sigorta olarak. Bizim servislerimizi kullanan sigortalılarımıza, vatandaşlarımıza sınırsız ikame veriyoruz. Gün sınırı yok. Bizim gösterdiğimiz servislerde tamirata izin verirseniz rentekar sınırsız. Çok 30 gün 30 gün, 25 gün 25 gün. Süper. O onarım süresince sınırsız arabayı veriyoruz biz.
Ben de ama hep böyle servisin anlaştığı sigorta şirketleriyle yapmaya çalışıyorum. Çünkü o zaman hemen tabii bırakıyorsunuz. Anlaşmalı. İki aracı alıyorsunuz, gidiyorsunuz.
Para ödemeden, cebinizden para çıkmadan 3-5 gün 10 gün sonra aracınızı alıyorsunuz. Prokul.
Evet, evet. Çok güzel.
Yolunuza devam ediyorsunuz.
Birazdan şunu soracağım. Bir ara vermem lazım. Ceyhan Bey şunu soracağım. Evcil, yani canlı dostlarımız, böyle evlerde beslediğimiz hayvanlarla ilgili bir sigorta şeyi başladı. Yöntemi başladı. Siz yapıyor musunuz bunu? Ondan sonra ve nasıl oluyor? Onu konuşacağız. Onu da çok merak ediyor insanlar. Bu programı işte yapacağımızı duyurunca bununla ilgili sorular da gelmiş. Şöyle Ceyhan Bey'le konuşuyoruz. HDI sigorta genel müdürü. Ya benim ağzım alışmış HDI diyorum. Kusura.
Nasıl keyif alıyorsanız öyle. O da bizim.
Ben Londra'dayken falan diyorum.
O da bizim. Sıkıntı yok.
HDI sigorta. Evet. Yalnız böyle şimdi ben buradan anons edince HDI sigortanın logosu aklımıza geliyor. Yani değil mi sevgili dinleyiciler? Hepiniz de şu anda ben bunu anons edince HDI böyle aklınıza geliyordur muhakkak. O logo da çok iyi oturmuş. Bir de çok enteresan bir şey var. Arkadaşlar bir şey tespit ettim. Bunu televizyonda yayınlamasak da olur. Bu arada televizyona da çekiyoruz bunu. Çarşamba akşamı 22'de bu programı televizyondan da Namur Türk TV'den de yayınlayacağız. Benim dikkatim bir şey çekti. Dedi ki işte 40 yıldır Göztepe'de oturuyorum dedi Ceyhan Bey. Ne yapmış biliyor musunuz? Holdingin binasını evinin önündeki binaya taşımış arkadaşlar.
O kadar değil Kadir Bey.
Ya o kadar.
O kadar değil.
Benim aklıma o geldi.
Benim de bir 7-8 kilometre yolum var gene. Yakın
mı?
Ama var var. Şirketimiz E5 üzerinde Koz Yatağı'nda ama ben Göztepe'deyim, doğru. Ama öncesinde de Şerif Ali'neydik. Yani duruma göre, fırsata göre değerlendirdik, öyle söyleyelim.
Ben zaman burada oturuyorum deyince ben dedim ya, dedim demek ki yani şey, insanlar evini iş yerine taşır ya yakın. Doğru. Siz iş yerini eve doğru taşırsınız gibi.
Doğru.
Evet. Şimdi tabii hayvanlarla ilgili, evet, sigorta kısmında kaldık. Acaba siz yapıyor musunuz?
Şöyle Kadir Bey, bir kere şöyle anlatayım. Biz çok hayvan dostu bir şirketiz, onu söyleyeyim. Biz aşağı yukarı 10 yıldır bir projemiz var. Bizim arabalarımız var. Gün içinde arabalar belli başlı restoranları dolaşır. Oradan artık yemekleri alır ve biz hayvan barınaklarına bırakırız. Biz de kısa sürede başlayacağız. Ama gelecek o da. Zaten hayvan dostuyuz dediğim gibi. İnşallah en yakın sürede de, bugün olmasa bile, böyle bir teminatı vatandaşlarımıza sunmaya niyetimiz var açıkçası.
Sporu destekliyorsunuz.
Müthiş. Yani orada bir de bazen yapmayacağım.
Orada. Spor yapıyor musunuz peki?
Valla çok görünmüyor değil mi halimden, ama sonuçta yürüyüş dışında bir şey yapmıyorum açıkçası. Evet. Zaten çok zamanım da yok. Çok çalıştığım için, sabah 6'da dükkanı açtığımız için Kadir Bey, benim öyle bir vaktim de yok açıkçası. Ama ben çalışmaktan mutlu olan bir adamım.
Evet.
Çalışmak bizim için hakikaten çok önemli. Dolayısıyla çalışarak, koşturarak diyelim, çalışıyoruz. Başarı için de bu lazım zaten. Evet. Sağlıklı bir dönemde bunu yapmak lazım. Ne zaman çalışacağız? Zaten evet, sağlık el verdiği sürece çalışacağız. O yüzden de spora gerçek anlamda pek vaktim kalmıyor açıkçası.
Peki son olarak gençlere bir mesajınız olsa neler söylersiniz?
Valla tabii söyleyecek çok şey var esasında. Ben de sonuçta gençtim. Ben de oralardan geçtim. Bir kere iyi insan olacaklar. Bunu çok net söylüyorum. Yani bakın, iyi insan olmak çok önemli. Hele de sigortacı olmak istiyorsanız insanların yanında olacaksınız. Çünkü yani kötü günlerinde iyi insan olacaksınız. Bu her sektör için geçerli. Memleketimizde iyi insanlara ihtiyacı var. Çünkü iyi insan olduğunuz zaman, iletişimde becerikli olduğunuz zaman, biraz da işte bir ne diyelim, analitik zekanız olduğu zaman zaten işinizde de başarılı oluyorsunuz. Yeter ki çalışın. Temponuz da varsa başarılı olacaksınız. Dolayısıyla iyi insan olmak önemli. Lisan bilmek önemli. Kendini yetiştirmek önemli. Okusunlar, araştırsınlar arkadaşlarımız. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu bence hepsinden önemli. Hepsi olacak. Bir de hayal etmek lazım. Hedef koymak lazım. Yani ben çok şükür yaptım bunu dönem dönem. Tabii biz bugün hep güzel günlerimi konuştuk ama ben 31 yıllık sigortacılığımda sektörün biraz haşarı mobil yöneticisiydim. 14 tane şirkette çalıştım. Ortalama kıdemim 2,5 senedir esasında. Böyle baktığınız zaman Ceyhan'ın kötü tarafı o. Ama çok şükür ben bunların hepsini kendi lehimde, tecrübemi artırmak yolunda kullandım ve bugünlere geldik. Bir kere mesajım şu: çok iş değiştirmesinler. Maymun iştahlı olmamak lazım. Biraz gençlerimiz, çocuklarımız, bizim de çocuklarımız var. Biraz farklı bakıyorlar dünyaya. Başladım, yarın müdür olacağım. Öyle bir dünya yok.
Kaç yılda bir değiştirsinler? Şimdi kendimle ölçüyorum.
Vallahi bilimsel olarak da açıklanmış. 7 senede bir ancak değiştirsinler diye.
5 senede bir
tavsiye ediliyorlar.
Ben 5 senede bir değiştirdim.
Ortalama çok altında değil ama benim gibi 2 senede bir değiştirmemek lazım.
Eyvah.
Dolayısıyla çok iş değiştirmemek lazım.
Evet.
Ha, mutlu olana kadar iş değiştirin. Bakın orada cesur davransınlar.
Teklif gelince?
Ben çok teklif geldi ve çok hareket ettim. Bunun handikapları var. Mutlu olana kadar değiştirebilirler ama mutluluğu biraz gördükleri zaman da sebat etmeleri lazım. Orada kalmaları lazım. Çünkü çok kolay değil. Hele bu pandemi döneminde çok çok sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz.
Doğru.
Mutlu olmak önemli. Yani zaten hayat ne için var ki? İşimde mutlu olmasa nerede mutlu olacağım ben? Yani ama mutlu olmayı da kendiniz becerebilirsiniz. Yani niyetinizin mutlu olmak olması lazım. Onun için iyi insan diyorum. İyi olursanız, pozitif iletişime inanırsanız, bunları başarırsınız. Ama hedefler ve hayaller çok önemli Kadir Bey.
Evet.
Hedef koymanız lazım, hayal etmeniz lazım. Çünkü hayal ettiğiniz sürece kendinizi motive ediyorsunuz zaten. Bakın ben çok iş değiştirdim, bazen de işsiz kaldım. Yani çok işsiz kaldım, çok sıkıntılı günler yaşadım. Eve gittim, eşim kapıda karşılarken yine mi Ceyhan dedi.
Aa.
Bu enstantaneleri çok yaşadım. 2 tane çocuk evde. Hani sıkıntı, maddi manevi yaşıyorsunuz bunu. Dolayısıyla biraz sabırlı olmak lazım. Ama hayal etmek lazım. Hedefe odaklanmak lazım. Motive edeceksiniz.
Umudunuzu kaybettiğiniz anlar oldu mu?
Oldu, oldu.
Bu aklınızdan neler geçti? En çılgın şey neydi?
Bakın o anımla finalize edelim. Çok da uzatmayayım programınızı. Şimdi hayal, hedef. Yani bunu birkaç ortamda arkadaşlarıma anlattım. Çok da duygulu anlar yaşadık. Şimdi ben çok işsiz kaldığım için bundan 20 küsur sene önce genel müdürdüm başka bir şirkette ve işsiz kaldım. 2001 krizinin üstüydü. İşsiz kaldım ve genel müdür olarak işsiz kalmak cezaların en kötüsü. Çünkü o pozisyonda iş bulma şansınız çok kısıtlı. Bir de ekonomik kriz falan var. Ve ben o gün sonradan çıkıyor. 2 sene önce hanımımla ev taşırken hanımım bana bir mektupla geldi. Oturduk okuduk, gözlerimiz doldu. Kendi el yazımla 22 sene önce işsiz kaldığımda genel müdür olarak bir mektup yazmışım kendime. Sonra hatırladım. Hmm. Ve orada ne yazmışım biliyor musunuz? Hayallerim, hedeflerim. O gün işsiz bir genel müdürüm. İş yok. Kriz var. 18 ay işsiz kaldım ben. Ama oraya yazmışım ben. Bir gün tekrar bir yabancı sigorta şirketinde genel müdür olacağım. Çocuklarımı yurt dışında okutacağım. Evim yok, ev alacağım gibi gibi bir sürü şey. Vay böyle. Ha, bugün geldiğim noktada çok şükür bunların %80'ine ulaştım. Eksikleri de tamamlarız. Önemli olan sağlık olsun, hep onu söylüyorum. Hayatta düşeceğiz, yere düşeceğiz. Kendi kendinize kalkacaksınız. Başkalarına güvenmeyin. Birileri el uzatabilir. Ama uzatmadıkları ortamda da ayağa kalkmayı bilmeniz lazım. Ben bunu dibine kadar yaşamış bir adamım. Ama o hayali koymuşum, iyi ki de koymuşum. İyi ki de o mektubu kendime yazmışım. Bakın 22 sene sonra o mektubu oturduk okuduk biz.
Vay be.
Ve çok şükür dedim. O yüzden bütün gençlere tavsiyem, ne olursa olsun mutlu olacak bir şeyler yapın. Mutlu olmazsanız yapmayın o işi zaten. Ama mutlu olmak da biraz kendi elinizde. Kendi kendinizi motive edeceksiniz. Ama bunlar da önemlisi de hedefinizi koyacaksınız. Ve hayal edeceksiniz. E hayal etmezseniz olmaz ki zaten.
Kesinlikle.
Yani hedefi koyarsanız olur. Hedefe kilitleniyorsunuz çünkü. Hani finali böyle tavsiye edelim. Bütün gençler inşallah bundan bir kısa size bir mesaj çıkarırlar.
Yani hayal etmek başarmanın yarısı derler. Boşuna değil.
Aynen öyle.
Siz de tescillediniz ama son anlattığınız hikayeyle hepimizi duygulandırdınız. İnanılmaz bir hikaye. İnanılmaz güzel bir hikayeydi. Sevgili dinleyiciler ve sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Patronlar Kulübü'nde bugün HDI Sigorta Genel Müdürü Ceylan Ancıoğlu'nu konuk ettik. Bir başka programda böyle biraz geçsin. Tekrar bir program daha yapalım.
İnşallah. Sigortacının tarihini anlatırız biraz.
Sigortacının diğer bilmediğimiz enteresan şeyler mesela. Tabii. Gerçekten enteresan bir sektör, sigorta sektörü. Hepimizin kesinlikle çok az bildiği bir sektör bence.
Doğru.
Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.
Podcast dinle.